Ayrım 18.
Dükkancı buna hacet olmadığını söyledi. Birbirlerini tanıyorlardı. Kendisinden şüphe mi edecekti? Ne çocukluk? Fakat Emma hiç olmazsa zincirini alsın diye ısrar etti. Leroy hemen zinciri cebine koyup yollanırken Emma arkasından seslendi. Bütün bu siparişleri dükkanda alıkoyun. Mantoya gelince düşünür gibi yaptı. Onu da getirmeyin. Yalnız bana işçinin adresini verirsiniz. Kendisine de mantoyu istediğim zaman vermek üzere hazır bulundurmasını söylersiniz. Gelecek ay kaçacaklardı. Emma, Rouen'e alışverişe gidiyormuş gibi Yonville'den hareket edecekti. Rodolf yerlerini peyleyecek, pasaportlarını alacak, hatta Marsilya'ya kadar arabada yalnız seyahat etmek için Paris'e yazacak, oraya varınca da bir araba satın alacaklar ve hiç durmaksızın Cenova yoluyla seyahate devam edeceklerdi. Emma eşyasını evvela Leroy'un dükkanına gönderecek, o da doğrudan doğruya kırlangıca yükleyecekti. Böylece hiç kimsenin içine şüphe düşmeyecekti. Yalnız bütün bu hesaplarda çocuğun adı hiç geçmiyordu. Rodolf'u bahse hiç yanaşmıyor, Emma'nın da belki hatırına gelmiyordu. Rodolf bazı işlerini yoluna koymak için 2 haftalık zamana ihtiyaç gösteriyordu. Sonra aradan 8 gün geçince yeniden 15 günlük mühlet istedi. Sonra hasta olduğunu söyledi, daha sonra bir seyahate çıktı. Ağustos ayı geçti, bütün bu gecikmelerden sonra artık mutlak surette 4 Eylül pazartesi günü yola çıkmaya karar verdiler. Nihayet cumartesi oldu, hareketten 2 gün öncesi. Rodolf gece her zamankinden daha erken Emma'yı görmeye geldi. Emma, her şey hazır mı diye sordu. Evet. Bir çiçek tarhının etrafını dolaştılar. Sonra taraçanın yanındaki duvarın üstünde gidip oturdular. Emma, sen üzgünsün dedi. Hayır, neden üzgün olayım? Ama yine de Emma'ya garip bir şekilde sevgi ve şefkatle bakıyordu. Gidiyorsun diye mi? Sevgilerini, yaşayış tarzını bırakıyorsun diye mi? Evet, anlıyorum. Fakat benim dünyada hiçbir şeyim yok. Benim için sen her şeysin. Ben de senin için her şey olacağım. Ailen olacağım, vatanın olacağım. Sana bakacağım, seni seveceğim. Rodolf kadının kollarını alarak ne kadar güzelsin dedi. Emma şehvetli bir gülüşle sahi mi? Seviyor musun beni? Yemin et bakayım. Seni seviyor muyum? Seni seviyor muyum? Sana tapıyorum sevgilim. Ay yüz yuvarlak, kıpkırmızı, çayırın dibinde yer hizasından doğuyordu. Siyah ve delikli bir perde gibi kendisini yer yer gizleyen kavak dalları arasından hızlı hızlı yükseliyordu. Sonra beyazlığının zerafeti içinde, aydınlattığı boş gökyüzünde göründü. O zaman da yavaşlayarak, ırmağın üzerine sayısız yıldızlar serpiştiren bir büyük leke düşürdü. Bu gümüş parıltı, ırmağın dibine kadar adeta ışıl ışıl pullarla kaplı, başsız bir yılan gibi kıvranıyordu. Bu, boylu boyunca üzerinden erimiş elmas damlaları dökülen dev gibi bir şamdına da benziyordu. Tatlı bir gece etraflarında yayılıyordu. Dallarla yaprakları tabaka tabaka gölgeler dolduruyordu. Emma gözleri yarı kapalı, esen serin rüzgarı derin derin içine çekiyordu. Hülyalarının içinde öylesine kaybolmuşlardı ki birbirleriyle konuşmuyorlardı bile. Eski günlerde yaşadıkları aşk akan ırmak gibi gür ve sessiz, hanım elleri kokusunun getirdiği yumuşaklıkla yeniden yüreklerinde canlanıyor ve hatıralarına hiç kımıldamayan söğütlerin otlar üzerinde uzanan gölgelerinden daha ölçüsüz, daha melankolik gölgeler aksettiriyordu. Sık sık bir gece hayvanı, kirpi veya gelincik, av peşinde yaprakları sarsıyor, yahut duvar boyunca dikili ağaçlardan oluşmuş bir şeftalinin kendi kendine dalından yere düştüğü duyuluyordu. Rodolf, ah ne güzel gece dedi. Böyle daha ne kadar gecelerimiz olacak? Sonra kendi kendisiyle konuşuyormuş gibi, evet seyahat iyi gelecek. Ama neden içim üzgün yine? Meçhulden korkma mı bu? Alışkanlıkları terk etmenin tesiri mi yoksa? Hayır, bu saadetin fazlalığından. Ne kadar zayıfım değil mi? Affet beni. Rodolf, zamanı henüz geçmedi, iyice düşün. Belki pişman olursun dedi. Emma şiddetle, hayır dedi. Sonra Rodolf'e sokularak, başıma nasıl bir felaket gelebilir? Sen yanımda olduktan sonra aşamayacağım ne çöl vardır, ne uçurum, ne de okyanus. Beraber yaşadıkça bu her gün daha sımsıkı, daha tam bir kucaklaşma olacak. Hiçbir şey bize sıkıntı, endişe vermeyecek. Hiçbir şey bize engel olmayacak. Sonuna kadar yapayalnız baş başa kalacağız. Söylesene, cevap versene. Rodolf belirli aralıklarla evet, evet diye cevap veriyordu. Emma ellerini Rodolf'un saçları arasına daldırmıştı. Gözlerinden boşanan iri yaşlara rağmen çocuksu bir sesle tekrarlıyordu. Rodolf, Rodolf, ah Rodolf, benim Rodolfcuğum. Saat gece yarısını çaldı. Emma, gece yarısı dedi. Demek yarın oldu. Bir gün daha kaldı. Rodolf gitmek için yerinden kalktı. Bu hareket sanki firarlarına bir işaret gibiydi. Emma birdenbire neşelendi. Pasaportlar sende mi? Evet. Unuttuğun bir şey yok mu? Hayır. Emin misin? Elbette. Provence Oteli'nde beni bekleyeceksin, değil mi? Tam öğle zamanı. Rodolphe başıyla bir işaret yaptı. Emma son bir okşayışla, o halde yarına dedi. Ve Rodolphe'un uzaklaşmasına baktı. Rodolphe arkasına bakmıyordu. Emma ardından koştu ve çalılar arasından suya doğru sarkarak seslendi. Güle güle. Rodolphe karşı kıyıya geçmişti bile. Çayırda hızlı adımlarla yürüyordu. Birkaç dakika sonra durdu ve Emma'nın beyaz elbisesiyle bir hayalet gibi yavaş yavaş karanlıkta kaybolduğunu gördü. Yüreği öyle hızlı çarpmaya başlamıştı ki yere yuvarlanmamak için bir ağaca dayandı. Korkunç bir küfürle, "Ben de ne budala adamım," dedi. Alt tarafı güzel bir metresti. Derhal o anda Emma'nın güzelliği bu aşkın bütün zevkleriyle birlikte gözünde canlandı. Evvela içlenir gibi oldu, sonra kadına karşı isyan etti. Ellerini kollarını hareket ettirerek alt tarafı diyordu. Memleketi bırakıp gidemem, çocuğunun yükünü üzerime alamam. Kendi kendine metanet vermek için bunları söylüyordu. Sonra bir sürü zorluklar, masraf. Yo yo, hayır, bin defa hayır, bu kadar aptallığa da lüzum yok. Evine döner dönmez Rodolphe, duvarda asılı av ganimeti geyik başının altındaki yazı masasına kendini hızla attı. Fakat eline kalemi alır almaz yazacak bir şey bulamadı. İki dirseğini masaya dayayarak düşünmeye koyuldu. Az önce verdiği karar, aralarına muazzam bir fasla koymuşçasına Emma, ona uzak bir mazide kalmış gibi geliyordu. Ondan bir şeyler yakalamak için, kadın mektuplarını saklamak adetinde olduğu eski bir Reims bisküvileri kutusunu yatağının yanındaki dolaptan alıp getirdi. Kutudan etrafa rutubetli bir toz ve kuru gül kokusu yayıldı. İlk önce soluk lekelerle benek benek olmuş bir mendil gözüne ilişti. Bu onun mendiliydi. Bir defasında gezintide burnu kanamıştı. Rodolphe mendili unutup gitmişti. Mendilin yanında Emma'nın verdiği bir minyatür vardı. Kutunun köşelerine çarpıp duruyordu. Tuvaleti ona iddialı, gözsüzlüğü ise pek bayağı geldi. Bu resme baka baka ve modelinin hatırasını canlandıra canlandıra, sanki canlı yüzle resimdeki yüz birbirine sürtünerek ikisi birden silinmişler gibi, belleğinde Emma'nın yüz çizgileri azar azar karıştı. Nihayet mektuplarından birkaçını okudu. Bunları seyahatlerine ait açıklamalarla dolu, adeta iş mektupları gibi kısa, teknik, acele yazılmış mektuplardı. Uzunlarını, eskiden gönderilmiş olanlarını gözden geçirmek istedi. Onları kutunun dibinde bulabilmek için Rodolphe bütün diğerlerini alt üst etti ve elinde olmayarak bu kağıt ve hatıra yığınlarını karıştırmaya başladı. Birbirine karışmış kuru çiçek demetleri, bir diz bağı, bir siyah maske, firketeler, saçlar. Siyah, sarı saçlar buldu. Bazıları kutunun demirlerine takılmıştı. Kapağı açınca kırılıyordu. Böylece hatıralar arasında gezinirken mektupların imlaları kadar değişik olan yazı ve üsluplarını da tetkik ediyordu. İçlerinde aşikâne veya şakrak, şakacı, melankolik olanları vardı. Bazıları aşk, bazıları ise para istiyorlardı. Bazı kelimeleri okuyunca yüzleri, bazı jestleri, ses tonlarını hatırlatıyor, bazen de hiçbir şey hatırlamıyordu. Bu suretle düşüncesine hep beraber üşüşen kadınlar birbirlerine engel oluyor, hepsini bir boya getiren aynı aşk seviyesinde birbirlerini küçültüyorlardı. Bu birbirine karışmış mektupları avuç avuç yakalayarak sağ elinden sol eline boşaltmakla birkaç dakika gönül eğlendirdi. Nihayet canı sıkılmış, gevşemiş, kutuyu dolaba götürürken içinden bir sürü maskaralık diye söylendi. Bu söz kanaatini açıklıyordu. Çünkü zevkler bir okul avlusundaki çocuklar gibi kalbinin üzerinde o kadar tepinip durmuştu ki orada hiçbir yeşillik bitmiyor ve oradan kim geçerse çocuklardan daha sersem onlar gibi adını duvara kazımayı bile akıl edemiyordu. Kendi kendine "Haydi," dedi. "Başlayalım artık." Yazdı. "Cesaret Emma, cesaret. Hayatınızı mahvetmek istemiyorum." Rodolphe, "Doğrusu da bu zaten," diye düşündü. "Onun menfaati uğruna böyle hareket ediyorum. Namuslu bir adamım ben." "Verdiğiniz kararı iyice düşünüp taşındınız mı? Sizi sürüklediğim uçurumu biliyor musunuz zavallı meleğim?" "Hayır, değil mi? Saadete, geleceğe inanarak güven içinde ve çılgınca bir yola çıkıyordunuz. Ah, biz ne bahtsız ne akılsızız." Rodolphe buraya gelince sağlam bir mazeret bulmak için durakladı. "Bütün servetimi kaybettiğimi söylesem?" "Hayır, olmaz. Zaten hiçbir şeyi önleyemez bu. Daha sonra yeniden başlamak gerekir. Bu cins kadınlara makul söz dinletmek mümkün mü hiç?" Düşündü, sonra ilave etti. "İnanın bana, sizi asla unutmayacağım. Size daima derin bir bağlılık duyacağım. Ama er geç bir gün, hiç şüphe yok bu ateş, insanlık hallerinin akıbetidir bu, azalacaktır. Bize bir bıkkınlık gelecekti. Kim bilir? Belki de pişmanlığınıza tanık olmak gibi korkunç bir ısrap duyacak. Pişmanlığınıza sebep olduğum için ben de nadim olacaktım. Sizin kedere düşmeniz fikri bile bana azap veriyor Emma. Unutun beni. Ne diye sizi tanıdım? Niçin o kadar güzeldiniz? Kabahat benim mi? Hey Allah'ım! Hayır, hayır. Kaderden başka suçlu yok. Kendi kendine. İşte dedi. Hiçbir zaman tesirsiz kalmayan bir söz. Ah, o çok rastlanan uçarı gönüllü kadınlardan biri olsaydınız, bencillik saykısıyla sizin için tehlikeli olmayacak bir tecrübeye girişebilirdim. Fakat hem cazibenizin hem de azabınızın kaynağı olan o nefis çoşkunluğunuz, tapılacak kadın olan sizi, gelecekteki vaziyetimizin ne çürük temellere dayanacağını anlamaktan alıkoydu. Benim de önceleri bu aklıma gelmedi. Akıbetleri kestirmeksizin bir elma ağacının gölgesinde yatar gibi bu ideal saadetin gölgesine uzanmıştım. Belki hassizlik yüzünden bu işten vazgeçtiğimi sanacak. Adam sen de ne olursa olsun bu işi bitirmek lazım. Bu dünya zalimdir Emma. Nerede olursak olalım insanlar peşimizi bırakmayacaktı. Mahremiyeti hiçe sayan sorulara, iftiralara, hor görmelere, belki de hakaretlere göğüs germemiz gerekecekti. Size hakaret ha? Ah, ben ki sizi bir tahta oturtmak isterdim. Ben ki hatıranızı bir tılsım gibi ruhumda götürüyorum. Size ettiğim kötülüklerden dolayı kendimi sürgünle cezalandırıyorum. Alıp başımı gidiyorum. Nereye mi? Bilmiyorum. Çünkü çıldırmış gibiyim. Allah'a ısmarladık. Bana karşı merhametli olun. Sizi elden kaçırmış olan bir talihsizin hatırasını saklayın. İsmimi çocuğunuza öğretin de dualarında beni ansın. İki mumun fitili titriyordu. Rodolf kalkıp pencereyi kapamaya gitti ve tekrar yerine oturduğu zaman galiba bu kadarı kâfi dedi. Gelip de beni sık boğaz etmemesi için şunu da ilave edelim. Bu hazin satırları okuduğunuz zaman ben uzaklarda olacağım. Çünkü sizi tekrar görmek hevesine kapılmamak için bir an önce buralardan kaçmak istedim. Zaaf yok. Tekrar geleceğim ve belki ileride bir gün baş başa verip serin kanlılıkla eski aşkımızdan söz ederiz. Allah'a ısmarladık. Mektubun sonuna Allah'a ısmarladık şeklindeki kelimeyi ikiye ayırarak bir Allah'a ısmarladık daha ilave etti. Bunun pek ince, pek kibar bir buluş olduğuna hükmediyordu. Şimdi nasıl imzalayacağım? Sizin pek vefakar, hayır, dostunuz, evet öyle imzalamalı, dostunuz. Mektubu bir kere daha okudu ve iyi buldu. İçlenerek, zavallı kadıncağız diye düşündü. Beni bir kaya parçası gibi duygusuz zannedecek. Şunun üstüne birkaç damla gözyaşı lazımdı ama ben ağlayamam ki, elimde değil. Rodolf bir bardağı su koyarak parmağın içine daldırdı ve mektubun üzerine yukarıdan iri bir damla damlattı. Mürekkebin üzerinde solgun bir leke belirdi. Sonra mektubu bal mumuyla kapamak isterken eline yürekte aşk kazılmış mühür geçti. Bu vaziyette pek uygun düşmeyecek. Ah adam sende, ne zararı var? Bunu da yaptıktan sonra üç pipo içti ve yatmaya gitti. Ertesi gün yataktan kalktığı zaman saat iki sularında, çünkü geç uyumuştu, bir sepet dolusu kayısı toplattı. Mektubu dibe asma yapraklarının altına koydu ve hemen çiftlik uşağı Girard'a sepeti örtüselemeksizin Madame Bovary'nin evine götürmesini tembih etti. Emma ile mektuplaşmak için bu usulü kullanıyor ve ona mevsimine göre ya yemiş ya av eti gönderiyordu. Şayet beni soracak olursa dedi, seyahate çıktığımı söylersin. Sepeti bizzat onun eline ver. Haydi git, dikkatli ol. Girard sırtına yeni önlüğünü geçirdi, mendiliyle kayısların üstünü örttü, kocaman ve altı çivili galoşları ile yere zom zom basarak iri adımlarla aheste aheste Yonville'in yolunu tuttu. Eve vardığı zaman Madame Bovary, Felicite ile birlikte mutfağın masası üstünde bir yığın çamaşırla uğraşıyordu. Uşak, bunu size bizim efendi gönderdi dedi. Cebinde para ararken sanki içine doğmuş gibi köylüye ürkek gözlerle bakıyor, köylü de böyle bir hediyenin bu kadar heyecan yaratmasını akıl erdiremeyerek Emma'yı şaşkın şaşkın süzüyordu. Adam nihayet çıkıp gitti. Felicite orada kalmıştı. Emma daha fazla sabredemedi. Kayısları götürmek içinmiş gibi yemek odasına geçti, asma yapraklarını kopardı, mektubu buldu, açtı. Sanki arkasından korkunç bir yangın patlak vermiş gibi dehşet içinde yatak odasına doğru koştu. Charles oradaydı, görür gibi oldu. Kendisine bir şeyler söylüyordu, hiçbir şey duymadı ve nefes nefese, kendinden geçmiş, sarhoş gibi, parmaklar arasında bir saç levha gibi tıkırdayan o korkunç kağıdı hep elinde tutarak merdivenden çıkmaya devam etti. İkinci katta tavan arasının kapısı önünde durdu, kapı kapalıydı. O zaman kendini yatıştırmak istedi. Mektup hatırına geldi, okuyup bitirmek lazımdı fakat cesaret edemiyordu. Hem nerede okusundu, nasıl, Kendisini görürlerdi. Burası iyi diye düşündü. Kapıyı itti ve içeriye girdi. Arduvaz taşlarından aşağıya dimdik bir sıcaklık dökülüyor, Emma'nın çakaklarını sıkıyor, soluğunu kesiyordu. Tavan arasının oda gibi kapalı yerine kadar sürüklendi, sürmeyi çekti. Göz kamaştırıcı bir ışık bir anda içeriye daldı. Karşıda çatıların üzerinden kır alabildiğine uzanıyordu. Aşağıda tam altında köyün meydanı bomboştu. Kaldırımın taşları pırıldıyor, evlerin fırıldakları hareketsiz duruyordu. Sokağın köşesinde bir evin alt katında tiz perdeden bir gürültü koptu. Bu tornasını işleten Binet'ti. Emma pencerenin pervaza dayanmış, öfkeden gülerek mektubu yeniden okuyordu. Fakat dikkatini ne kadar çok toplarsa fikirleri de o kadar karışıyordu. Rodolphe'u görüyor, onu işitiyor, ona sarılıyordu. Göğsünün altında toz vurur gibi çarpan kalbi birbirinden farklı aralıklarla gittikçe hızlanıyordu. Kıyametin kopmasını isteyerek etrafına bakınıp duruyordu. Neden bu hayata bir son vermemeliydi? Kim ona mani oluyordu? Serbestti. İlerledi, kaldırıma bakarak "Haydi, haydi" dedi. Aşağıdan yukarıya doğru yükselen ışık çizgisi vücudunun ağırlığını boşluğa doğru çekiyordu. Ona öyle geliyordu ki sallanan meydanın tabanı duvar boyunca yükseliyor, taban tahtalarının ucu yalpa vuran bir gemi gibi eğiliyordu. Tam kenarda etrafı geniş mesafelerle çevrili, adeta boşluklarla duruyordu. Gökyüzünün mavisi onu sarıp sarmalıyor, hava boşalmış kafasında dolaşıyordu. Kendini koyuvermesi, bırakıvermesi kafiydi. Tornanın gürültüsü, onu çağıran bir ses gibi aralıksız sürüp gidiyordu. Charles, "Karıcığım, karıcığım!" diye bağırdı. Emma durdu. "Neredesin? Gel artık!" Ölümden kıl payı kurtulduğu düşüncesi onu az kalsın dehşetten bayıltacaktı. Gözlerini kapadı, sonra koluna bir elin değdiğini hissedince titredi. Bu Felic'teydi. "Mösyö sizi bekliyor madam, sofra hazır." Aşağıya inmek icap etti, sofraya oturmak icap etti. Yemek yemeyi denedi. Lokmalar onu boğuyordu. O zaman tamir yerlerini muayene ediyormuş gibi peçetesini açtı ve kendini gerçekten bu işe vermek, bezin ipliklerini saymak istedi. Birdenbire mektubun hatırası kafasında canlandı. Acaba kaybetmiş miydi? Onu nerede bulmalı? Fakat zihni o kadar bitkindi ki sofradan kalkmak için hiçbir bahane uyduracak halde değildi. Sonra korkak olmuştu. Charles'dan korkuyordu. O her şeyi biliyordu. Bu muhakkaktı. Nitekim ağzından şu sözler pek garip bir tarzda çıktı. "Galiba uzun bir müddet Monsieur Rodolphe'i görmeyeceğiz." Emma titredi. "Kim söyledi bunu sana?" Sesin birdenbire böyle yükselmesinden biraz hayrete düşen Charles, "Kim mi söyledi?" dedi. "Girard, az evvel Fransız kahvehanesinin kapısında rastladım. Seyahate çıkmış, yahut çıkacakmış." Emma'nın boğazına bir hıçkırık geldi. Bunda şaşılacak ne var? Vakit vakit, eğlenmek için böyle ortadan kaybolur. Doğrusu ben kendisine hak veriyorum. İnsan zengin, üstelik de bekar olduktan sonra. Zaten dostumuz eğlenceye pek düşkündür. Hovardanın biridir. Monsieur Langlois bana anlattığına göre, yemek odasına giren hizmetçi yüzünden ayıp olmasın diye sustu. Felicite, etajerin üstüne dağılmış olan kayısları sepete yerleştirdi. Charles, karısının kızarıp bozarmasına dikkat etmeksizin sepeti getirtti. İçinden bir kayısı aldı ve hemen ısırdı. "Oh, pek nefis," dedi. "Al tadına bak." Sepeti uzattı. Emma yavaşça itti. Charles sepeti birkaç defa karısının burnuna kadar uzatarak, "Kokla şunu." "Ne koku?" dedi. Emma, "Boğuluyorum," diye haykırarak bir sıçrayışla yerinden kalktı. Fakat kendini zorlayınca spazmoz geçti. Sonra, "Bir şey yok," dedi. "Bir şey yok. Sinir. Otur da yemeğini ye." Çünkü kendisini sorguya çekmelerinden, tedaviye kalkışmalarından, yanından ayrılmamalarından korkuyordu. Charles onun sözünü dinleyerek tekrar yerine oturdu, yediği kayısıların çekirdeklerini avcuna tükürüyor, sonra da tabağına koyuyordu. Ansızın iki tekerlekli bir mavi araba tırısla meydandan geçti. Emma bir çığlık kopardı ve kas katı keserek sırt üstü yere yuvarlandı. Gerçekten Rodolphe uzun uzadıya düşündükten sonra Rouen'e gitmeye karar vermişti. Huchette'den Buchy'ye, Yonville yolundan başka yol olmadığı için kasabadan geçmek gerekiyordu. Emma, karanlığı şimşek gibi delen fenerlerin ışığında kendisini fark etmişti. Eczacı evde kopan Vavela'yı duyunca hemen koşup geldi. Sofra bütün tabaklarıyla devrilmişti. Salçalar, et yemeği, bıçaklar, tuzluk, zeytinyağı sürahisi yerlere dökülmüştü. Charles yardıma adam çağırıyordu. Berthe ödü kopmuş bağırıyordu. Elleri titreyen Felicite bütün vücudu çarpıntılarla sarsan adamın göğsünü bağrını çözüyordu. Eczacı, koşa koşa gideyim de, dedi. Bizim laboratuvardan kokulu sirke getireyim. Sonra Emma'nın şişeyi koklayarak gözünü açtığını görünce, emindim zaten, dedi. Bu sirke ölüyü bile canlandırır. Charles, konuş bizimle, diyordu. Konuş bizimle, kendine gel. Karşında ben varım. Senin Charles'ın, seni seven Charles. Beni tanımıyor musun? Bak işte küçük kızın da burada. Öpsene onu. Çocuk boynuna sarılmak için kollarını annesine uzatıyordu. Emma başını başka tarafa çevirerek kesik kesik, "Hayır, hayır, kimseyi istemem," dedi. Tekrar bayıldı, yatağına götürdüler. Ağzı açık, gözleri kapalı, ellerini uzatmış, bal mumundan bir heykel gibi hareketsiz ve rengi uçmuş, upuzun yatıyordu. Gözlerinden ırmaklar gibi yaşlar boşanıyor ve yavaşça yastığa dökülüyordu. Charles yatağın bulunduğu oyuğun dibinde ayakta duruyor, eczacı ise yanında hayatın ciddi yanlarına yakışan düşünceli bir sessizlik içinde bulunuyordu. Dirseğiyle Charles'ı dürterek, "Müsterih olun," dedi. Zannediyorum ki şiddetli devreyi atlattı. Karısının uyumasına bakan Charles, "Evet," dedi. "Şimdi biraz istirahat ediyor. Zavallı kadın. Şimdi yine ağırlaştı." O zaman Homais bu arızanın nasıl meydana geldiğini sordu. Charles, karısının kayısı yerken birdenbire bu duruma düştüğünü söyledi. Eczacı, "Olur şey değil," dedi. "Fakat kayısılar da belki sekteye sebep olabilir. Bazı kokulara karşı aşırı derecede hassas bünyeler vardır. Patolojik bakımdan olduğu kadar, fizyolojik bakımdan da tetkike değer güzel bir mevzu bu. Papazlar bunun ehemmiyetini anlamışlardı. Bu da insanın anlayışını sersemletmek ve cezbeye getirmek için tabii. Diğerlerine nispetle bünyeleri daha nazik olan insan cinsinde bu neticeye varmak da zor değildir zaten. Yanık boynuz, taze ekmek kokusuna dayanamayıp bayılanları örnek olarak gösterirler. Bovary alçak sesle, "Aman dikkat edin de uyanmasın," dedi. Eczacı devam etti. "Bu anormallikler yalnız insanlara özgü değildir. Hayvanlarda da görülür. Nitekim, Nepeta Kataria, yani halk deyimiyle kedi otunun bu cins üzerinde şehvet artırıcı bir tesir olduğunu bilmez değilsiniz elbette. Diğer yönden doğruluğunu garanti ettiğim bir örnek olmak üzere arz edeyim. Bridu'nun eski arkadaşlarımdan biri, şimdi Malpolu sokağındaki eczanenin sahibidir. Bir köpeği var. Kendisine bir enfiye kutusu gösterilmeye görsün, hemen çarpıntılar içinde kalır. Arkadaşım, Villamo korusundaki köşkünde, dostları önünde bu tecrübeyi sık sık tekrarlar. Basit bir hapşırtıcının bir etkide bulunabileceği kimin aklına gelir? Son derece garip bir şey bu, doğru değil mi?" Eczacının sözlerini dinlemeyen Charles, "Evet öyle," dedi.